Ayrım 45. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 427. 23. Bölüm. Kutsal kitaplarda yoruma açık olan iki farklı görüş. 32. Kavrayışımın ne kadar noksan olduğunu sana itiraf ettim. Zaten sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ama yine de gücüm yettiğince bu savları dinledim, algılamaya çalıştım ve anladım ki yazarlarına ne kadar güvenirsek güvenelim, kutsal kitaplar bize ima yoluyla bir şeyler bildirmek istediklerinde iki farklı görüş ortaya çıkabiliyor. Biri anlatılan şeylerin doğrulukları ile ilgili, diğeri yazarın niyeti ile ilgili konulardı. Yaratılışın kökenindeki hakikati araştırmak başka bir şey. Bu kelimelerle okuyanlara ya da dinleyenlere ne anlatmak istediğini sana iman etmiş sevgili kulun Musa'ya sormak başka bir şey. Anlaşmazlık doğuran ilk konuda yanlış olanı doğru bildiklerini sananlar benden uzak olsun. Aynı şekilde ikinci konuda da Musa'nın söylediklerinin yanlış olduğunu düşünenler benden uzak dursun. Ben engin şefkatinde senin hakikatinle beslenenlerle sende kenetleneyim ya Rab ve onlarla birlikte sende kenetlenmenin hazzını yaşayayım. Lütfet, hep birlikte senin kitaplarının sözlerini anlamaya çalışalım. Bu kitaplarda senin kullarının anlatmak istedikleriyle, senin onların kalemiyle anlattırmak istediklerine senin iradenin anlamını kavrayalım. 24. Bölüm. Pek çoğu doğru olan düşüncelerden Musa'nın hiç tartışmasız şunu ya da bunu kastettiğini söylemek zordur. 33. Sorgulayan zihinlerin farklı farklı yorumladıkları bu kelimelerden yansıyan bunca doğru arasında hangimiz senin iradeni kavrayabiliriz? Hangimiz çıkıp da kesin bir şekilde Musa'nın ima ettiği işte bu, o anlattığı olayda bunun anlaşılmasını istemiş diyebiliriz? Musa bunu ya da şunu kastetmiş olabilir ama işte doğrusu budur diyebileceğimiz kadar kesin bir şekilde. İşte Tanrım, ben senin kulunum. Bu kitapta itiraflarımı sana kurban olarak sundum ve yalvarıyorum. Ne olur, merhametine sığınıp sana olan adaklarımı yerine getireyim. İşte bak, kendimden emin bir şekilde söylüyorum. Gözümüzde görmediğimiz ya da gördüğümüz ne varsa her şeyi sen hiç değişmeyen sözünle yarattın. Ama acaba aynı şekilde kendime güvenerek Musa, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı derken onun zihninde bu kelimelerin bundan başka bir anlamı yoktu diyebilir miyim? Çünkü senin hakikatinin ışığında ben bunun doğru olduğunu görüyorum. Ama Musa bu kelimeleri yazarken zihninden böyle geçip geçmediğini göremiyorum. Başlangıçta dediğinde olasılıkla yaratılışın ilk anını düşünüyordu. Ve yine aynı yerde gök ve yer derken de olasılıkla ruhani ya da maddi anlamda belli bir biçime kavuşmuş ve mükemmelleşmiş bir varlığı değil, her iki anlamda da henüz ham olan ve belli bir biçime kavuşmamış bir varlığı anlamamızı bekliyordu. Elbette bu önermelerin hepsi doğru olabilir, bunu anlıyorum. Benim anlayamadığım, bu metni yazdığı sırada Musa'nın zihninde bu düşüncelerden hangisinin olduğu. Yine de ne olursa olsun, o ulu adam bu kelimeleri yazarken zihninden şu ya da bu düşünceyi geçirmiş olsun, isterse benim burada hiç bahsetmediğim bambaşka bir düşünceyi geçirmiş olsun, son derece emin olduğum bir şey varsa, o da Musa'nın hakikati gördüğü ve ifadelerini buna uygun olarak kaleme aldığı. 25. Bölüm. Başkalarının yorumlama mantığını küstahça reddedenlere karşı çıkış. 34. Artık kimse, Musa senin dediğini kastetmedi, benim dediğimi kastetti diyerek canımı sıkmasın. Biri çıkıp da bana, Musa'nın yazdığı kelimelerin senin yorumladığın gibi bir anlam içerdiğini nereden biliyorsun diye sorsa, benden beklenen bu soruyu serin kanlılıkla karşılamam ve belki de üste verdiğim yanıtı vermem ya da baktım ki eleştirenin algısı kıt, o zaman daha da uzun bir yanıt döşenmem. Gerçi, senin dediğini kastetmedi, benim dediğimi kastetti dediğinde ne benim yaptığım yoruma ne de kendi yorumuna olumsuz bir şey söylemiyor ki. Aksine her ikisinin de doğru olabileceğini söylemiş oluyor. Ah biz yoksulların yaşam pınarı, ah Tanrım, sen ki bağrında hiçbir çelişkiyi barındırmazsın. Ne olur hoş görünü, yağmur gibi yağdır şu gönlüme. Yağdır ki böyle insanlara sabırla katlanabileyim. Bana bunları söyleyenler, iman sahibi olduklarından ya da senin kulunun yüreğini okuyup öyle yorum yaptıklarından söylemiyorlar bunları. Kibirlerinden söylüyorlar. Musa'nın düşüncesi hakkında en ufak bir fikirleri yok. Onlar sadece kendi düşüncelerini beğeniyorlar. Doğru falan olduğundan da değil. Sadece kendilerinin düşüncesi olduğundan. Yoksa zaten başkalarının doğru düşüncelerini de aynı şekilde beğenirlerdi. Nasıl ki ben doğru olduğunda başkalarının da düşüncesini beğeniyorum. Şu var ki benim beğenim bu düşüncenin başkalarına ait olmasından kaynaklanmıyor. Doğru olmasından kaynaklanıyor. Zaten düşünce doğruysa kimsenin şahsi malı olmaz. Onlar da benim düşüncemi sırf doğru olduğu için beğeniyor olsalar, bu düşünce hem kendilerine ait olmuş olur hem de bana. Çünkü doğru düşünceler hakikate aşık olanların ortak malıdır. Benim söylediklerim değil de kendi söylediklerinin Musa'nın zihninden geçen düşünceler olduğunu ileri sürenlerin yorumunu reddediyor ve bu yoruma saygı duymuyorum. Haklı olsalar bile onların bu gözü pekniğinin bilimle falan alakası yok. Daha çok küstahlıkla alakalı. Bu doğru sezgilerinin bir ürünü değil, kibirlerinin bir ürünü. Senin yargılarından korkmalıyız ya Rab. Çünkü senin hakikatin ne bana ait, ne ona, ne de buna. Hepimize ait. Çünkü sen bizleri bu hakikati beraberce paylaşmaya çağırdın ve keskin bir dille uyardın ki ne onu şahsi malımızmış gibi görelim ne de ondan yoksun kalalım. Herkesin iyiliği için sunduğun bir şeyi yalnızca kendisine aitmiş gibi gören ve herkese ait olan bir şeyde ayrıcalıklı haklar elde etmek isteyen insan kim olursa olsun ortak maldan elini eteğini çekmek ve sadece kendi kaynağına çekilmek zorunda kalır. Yani doğrudan ayrılıp yalana saplanır. Çünkü yalan söyleyen kendi düşüncesini söyler. 35. Lütfet beni dinle ey adil yargıç, ey Tanrı, ey hakikat. Bana böyle bir eleştiri getiren olursa ona vereceğim yanıtı dinle. Çünkü senin huzurunda konuşuyorum. Kardeşlerimin önünde konuşuyorum. Adaleti adil biçimde uygulayanların, yani yasayı sevgi kazanmak için uygulayanların huzurunda. Lütfet, dinle ve ona ne diyeceğimi gör. Tabii senin için bir mahsuru yoksa. Çünkü benim ona vereceğim yanıt, kardeşçe ve gönül okşayışı bir tonda olacak. Şöyle, senin söylediğinin de benim söylediğimin de doğru olduğunu ikimiz de görüyorsak, o zaman soruyorum, biz bunun doğru olduğunu nerede görüyoruz? Ben sende görmüyorum, sen de bende görmüyorsun. Biz ikimiz de onu bizim zihnimizin üstündeki değişmez hakikatte görüyoruz. Rab Tanrımızın ışığını tartışma konusu yapmadığımıza göre, niçin komşumuzun düşüncesini tartışma konusu yapalım? Çünkü biz komşumuzun düşüncesini değişmez hakikati gördüğümüz şekilde açık ve seçik göremiyoruz ki. Musa şu an bize görünmüş olsa ve benim kastettiğim işte bu demiş olsa bile yine de onun düşüncesini göremeyiz. Sadece söylediğine inanırız. Öyleyse hiç kimse kutsal kitaplarda yazılanların üstüne çıkıp da kimilerini övüp kimilerini küçümsemeye kalkmasın. Bunun yerine Rabbimizi bütün yüreğimizle, bütün canımızla, bütün aklımızla sevelim. Komşumuzu da kendimizi sever gibi sevelim. Musa kitaplarında ne yazmışsa sevgiyi öngören bu iki ilkeye dayanarak yazmış. Biz bunun böyle olduğuna inanmazsak Rabbi yalancı çıkarmış oluruz. Çünkü o vakit onun sadık kulunun zihnine bize öğretmek istediğinden farklı bir düşünceyi yerleştirmiş oluruz. Bak gör işte o kelimelerden çıkarılan bunca doğru yorumdan rastgele birini seçip işte Musa'nın zihninden geçen bu olmalı demek ne budalalık. Ne budalalık yıkıcı tartışmalar yaratıp sevgiye küfretmek. Şu an yorumlamaya çalıştığımız Musa'nın sözleri sırf sevgi için yazılmışken üstelik. 26. Bölüm Kutsal Kitaba Yaraşan Üslup 36. Bana gelince Tanrım, şu naçiz bedenimi yücelten ve bütün sıkıntımı dindiren, itiraflarımı dinleyen ve günahlarımı bağışlayan sen, bana komşumu kendimi sever gibi sevmemi buyurduğuna göre, senin en sadık kullarından Musa'ya benim senden almak istediğim ve dilediğim yetenekten daha azını bağışladığına inanmam imkansız. Onun zamanında doğmuş olsaydım ve sen bana onun konumunu bahşetmiş olsaydın, yani bütün yüreğimi ve belagatimi ortaya koyup o metinlere elçilik etme imkanına sahip olacağım konumu bahşetmiş olsaydın, anca o kadar yeteneğim olsun isterdim. O metinler ki yazıldıklarından bu yana nice zaman geçse de hala tüm ulusların imdadına yetişiyor ve dünyanın dört bir yanında bütün şu sahte ve kibir dolu öğretilerin sözlerini öyle yüce bir otoriteyle aşıp geçiyorlar ki. Keşke o zamanlarda ben Musa olmuş olsaydım. Ne de olsa hepimiz aynı hamurdan yoğrulmadık mı? Zaten insan dediğin ne ki? Sen onu hatırlamadıkça. İşte bu nedenle keşke o zamanlarda ben Musa olmuş olsaydım ve sen ona bahşettiğin yaratılış kitabını yazma görevini bana bahşetmiş olsaydın. Keşke bana öyle bir belagat gücü, kelimeleri öyle güzel derleyip toparlama yeteneği bahşetmiş olsaydın da bu dili ne Tanrı'nın yaratış mantığını henüz kavramayanlar zekalarını aştığı için reddedebilselerdi, ne de bu mantığa erişebilenler ve düşünüp taşınıp doğru anlamı yakalamış olanlar, senin kulunun yazdığı o birkaç kelimede bu anlamı hiç sektirmeden bulabilselerdi. Hatta hakikatin ışığında farklı bir anlam çıkarmış olan bile, bu farklı anlamın da yine o kelimelerde gizli olduğunu anlayabilseydi. 27. Bölüm. Kutsal kitaba mütevazi ve yalın bir ifade tarzı yaraşır. 37. Küçük bir alana sığışmış pınar daha gür fışkırır. Bir sürü kola ayrılıp akar, akarken de kendisinden hayat bulan ve değişik yörelerden geçip giden derelerle kıyaslandığında daha geniş havzaları sular. İşte senin elçinin verdiği bilgiler de böyledir. Pek çok yoruma kaynaklık etmiştir. Kısa kısa ifadelere bürüyüp duru hakikatin derelerini doldurup taşırmıştır. Bu kaynaktan her yorumcu yaratılış konusundaki anlayışı ölçüsünde bir şekilde doğru olanı çekip çıkarır. Bu doğruyu daha uzun ve daha dolambaçlı ifadelere bürüyüp açıklamak zorunda kalsa bile. Çünkü Musa'nın sözlerini okuyan ya da dinleyen kimileri Tanrı'yı sanki bir insanmış gibi tasarlarlar ya da sanki koskocaman maddi bir kütleymiş gibi. Büyük bir güçle donatılmıştır bu kütle. Yepyeni bir karar almış ve birdenbire kendi dışında çok uzak bir yerlerde göğü ve yeri, yani biri üstte biri altta olmak üzere her şeyi içinde barındıran iki büyük cismi yaratmıştır. Bu insanlar Tanrı şu olsun dedi ve oldu ifadesini işittiklerinde de bu sözlerin başlayıp bittiğini, zaman içinde bir süre çınlayıp sonra geçip gittiğini ve geçip gittikten sonra da var olması emredilen şeyin aniden var olduğunu sanırlar. Benzer başka konularda da hep alışkın oldukları maddi dünyanın diliyle düşünürler. İçlerinde hala çocuk ruhları vardır bu insanların. Kutsal kitapların o yalın üslubu işte onların bu aciz ruhlarını bağrına basar. Adeta bir ananın çocuğunu bağrına basması gibi. Sonra onları kurtuluşa erdirecek inancı inşa eder usulca. Ve bu inanç sayesinde bütün varlıkların, yani duyularıyla algıladıkları envai çeşitteki güzelliklerin Tanrı tarafından yaratıldığından emin olurlar ve bunu teyit ederler. Olur da içlerinden biri kutsal kitabın dilinin o yalın üslubunu hor görmeye ve acizliğinden kaynaklanan kibrine kapılıp beslenip büyüdüğü yuvanın dışına çıkmaya kalkarsa vah haline, zavallıcık düşer yere. Ya Rab acı, yoldan geçenler basmasın bu tüyü bitmemiş yavru kuşun üstüne. Gönder meleğini, yeniden koysun yuvasına onu, koysun ki uçabilecek kadar yaşayabilsin. 28. Bölüm. Kutsal kitaplar uzmanları tarafından farklı şekillerde yorumlanır. 38. Kimileri de var ki artık onlar için kutsal kitapların sözleri bir yuvadan öte gölgeli bir meyve bahçesi. Meyvelerin gizlendiğini biliyorlar bu bahçenin içinde. Sevinçle uçuşuyorlar, cıvıldaşıyorlar ararken de. Sonra da koparıveriyorlar onları. Çünkü Musa'nın sözlerini okuduklarında ya da işittiklerinde, ey ezeli ve ebedi Tanrı, o hareketsiz duruşunla bütün geçmiş ve gelecek zamanları aştığını, zamana yazgılı bu alemde senin yaratmadığın tek bir varlık bile olamayacağını, seninle özdeş olan iradenin yarattığı bütün varlıkların asla değişmeyen ve baştan verilmiş bir karar sonucunda yaratıldığını görüyorlar. Senin bu alemi kendi doğandan sana benzer biçimde yaratmadığını, bu benzerlik her şeye biçim vereceği halde, hiçlikten sana tamamen aykırı bir biçimde sana yani senin birliğine döndükçe sana benzeyerek şekillenecek bir biçimde yarattığını, her varlığın önceden tayin edilen yeteneği doğrultusunda ve kendi cinsine ne kadar yetenek bahşedilmişse o ölçüde bu biçimlenmeden nasibini alacağını görüyorlar. Bu şekilde her şeyin iyi olarak yaratıldığını, ister hep senin yakınında olmuş olsun, isterse zaman ve mekan açısından kademe kademe senden uzak bir mesafede yerleşmiş olsun, her şeyin bu dünyanın türlü türlü güzelliklerine bizzat vesile olacağını ya da bu güzelliklerden nasipleneceğini görüyorlar. İşte bütün bunları görüyorlar ve hakikatinin bu dünyada algılanabilecek ölçüdeki ışığı altında sevinçten uçuyorlar. 39. Bu insanlardan biri dikkatini başlangıçta Tanrı yarattı ifadesinin yer aldığı satırlara yöneltiyor ve bilgeliği başlangıç olarak yorumluyor. Çünkü o da bizimle konuşmuştur diyor. Dikkatini yine bu satırlara yönelten başka biri bu sözlerdeki başlangıçtan yaratılışın başlangıç noktasını anlar ve başlangıçta yarattı ifadesini ilkin yarattı denmiş gibi yorumlar. Dahası başlangıçta ifadesini bilgeliğiyle göğü ve yeri yarattı şeklinde anlayanlar arasından kimi gök ve yer kelimelerinden göğün ve yerin yaratılmasına vesile olan maddeyi anlar ve bu maddenin bu şekilde adlandırıldığına inanır. Kimi de bu kelimelerin belli bir biçime kavuşmuş ve birbirinden farklı doğalara işaret ettiğine, bir başkası bu biçim alan ve ruhani olan doğalardan birine gök adını verir. Öteki biçim almamış maddi doğaya ise yer adını verir. Öte yandan gök ve yer kelimelerini göğe ve yere şekil veren biçimsiz madde olarak ele alanlar farklı bir yorum getirirler. Kimisi bu maddeyi zihnimizde canlandırabildiğimiz ve duyularımızla algılayabildiğimiz her iki varlığın doğduğu ve mükemmel biçimine kavuştuğu kaynak olarak görür. Kimisi de bu maddeyi sadece duyularımızla algılayabildiğimiz bu maddi dünyanın ve onun geniş bağrında var olan, bizim de gözümüzle açık ve seçik olarak gördüğümüz her çeşit varlığın kaynağı olarak görür. Bundan başka bu satırlardaki gök ve yer kelimelerinin birbirinden ayrılmış ve yerli yerine oturtulmuş gökyüzünü ve yeryüzünü kastettiğine inananlar da kendi aralarında farklı yorumlar yaparlar. Kimi bu kelimelerin hem görülür hem de görülmeyen alemi kastettiğini düşünür. Kimi de bu kelimelerden sadece görülebilir olan alemi anlar. Yani hem ışıklı gökyüzünü hem de karanlığa sarılı toprağı ve bu ikisinin içerdiği bütün varlıkları seyrettiğimiz şu görülebilir alemi. 45. ayrımın sonu. Sayfa 435.